Anadolu'nun dili. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan. Sevgili Anadolu'nun dili dinleyicileri, bu hafta sizlerle çok değerli ve önemli bir ustamızla birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Ve çok heyecanlıyız. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum. Mahcup ediyorsunuz beni.
Estağfurullah. O güzel sesinden de anladığınız üzere, duyduğunuz üzere kendisi Murat Atak. Hoş geldiniz tekrar.
Hoş bulduk sevgili Seçil. Çok teşekkür ediyorum bu güzel programa beni de davet ettiğin için. Çünkü aylardır takip ediyorum. Bir de sizin sosyal medyada da bir paylaşımınız oluyor,
evet,
bu
Facebook'da
programla
var.
İlgili. Onları da görüyorum sürekli. Gelen arkadaşlarıma hep gıptayla bakıyorum ama ben daha önce çok söylemene rağmen çok az zaman dilimlerinde Ankara'da olduğum için bir türlü davetine icabet edememiştim. Kısmet bugüneymiş. Çok teşekkür
ediyoruz. Siz tabii çok yoğunsunuz. Dolayısıyla buna vakit ayırmanız, bu programa vakit ayırmanız biraz zor oldu.
Estağfurullah.
Ama geldiniz. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz sevgili hocam.
Çok teşekkür ediyorum. Zaten TRT bizim için çok özel bir kurum. Hele... Yani radyo deyince radyonun bizde çok başka bir yeri var. Hep çocuk saatinden yetiştik. Arkası yarınlar, mikrofonda tiyatrolar. Evet. Efendim. Yani o radyo tiyatrosu bizim için bir okuldu her zaman. Onun için de radyo deyince çok başka bir özellik taşıyor TRT bizim için.
Evet. Şimdiye kadar çok değerli konuklarımız vardı. Her sektörden, mutlaka, kendi içimizden de ve oyunculuk camiasından da birçok değerli oyuncu geldiler, sağ olsunlar. Ama bugün gerçek bir ustayı ağırlıyoruz. O yüzden de çok mutluyuz sevgili hocam. Sizin ne kadar başarılı olduğunuzu biliyoruz. Bu başarının sırrı nedir ve tiyatroya nasıl başladınız? Bu aşk nasıl başladı?
İki çok zor yerden sordunuz ama.
Yani, yok, biz bunu öğrenmek istiyoruz.
Bir tanesi hemen başarının sırrını söyleyeyim size. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Başarının başka hiçbir sırrı yok. Yani ne zeka, ne yetenek. Yani elbette Allah vergisi şeyleri olan dostlarımız, sanatçılarımız ya da hekimlerimiz ya da hukukçularımız ya da radyocularımız var ama çalışmaktan başka hiçbir anahtarı yok bunun. Başarının bir tek anahtarı var. O da çok çalışmak. Yani eğer birileri sanki çok çalışmıyormuş da oradan başarı sağlıyormuş falan gibi göstermeye çalışıyorlarsa kendilerini de çok inanmayın. Mutlaka gizliyorlardır çok çalıştıklarını. Çalışmaktan başka hiçbir şey yok.
Evet.
Ve ayrıca da zaten çok çalışmak zorundayız. Ülkemizin gerçekten çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması için bütün, yani sizin programınızın adı ne güzel, Anadolu'dan geliyor isminiz.
Evet.
Bütün Anadolu'nun uyanması, bütün Anadolu'nun eğitimli, kültürlü, bilge insanlar olması için var gücümüzle çalışmak zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti misak-ı milli sınırları içinde her köşe, hele ki radyo her köşeye artık yayın yapabildiği için o kadar büyük bir avantaj ki bizler gerçekten çok çalışmak, sizler bu yayınlarınızla en ücra köşelere ulaşmak ve Türk halkımızın eğitimsiz kalmasına göz yummadı atalarımız. Bizim de göz yummamamız lazım. Bunun için de çok çalışmamız lazım.
Evet, ne güzel anlattınız sevgili hocam.
Estağfurullah. Tiyatroya nasıl başladım deyince, yani benim öyle çocukluktan beri içimde bir tiyatro falan gibi şeylerim ne yazık ki yok. Öyle bir şeyim yok. Sonradan oldu bu iş. Biraz da zannediyorum ki tembellikten oldu. O zamanlar biraz derslerden kaçmayı seviyordum galiba lise çağlarımda. Lisede okul orkestrasında vardım, okul bandosunda çalıyordum, koroda şarkı söylüyordum, izcilik yapıyordum filan ve bu sosyal etkinliklere katılanlara da öğretmenlerimiz birazcık daha müsamaha gösteriyorlardı.
Evet.
Seviyorlardı öğrencilerin böyle şeylerle ilgilenmesini. Tiyatro kolu kuruldu, dolayısıyla ben hemen içine atladım. Ben de olacağım bunun içinde diye.
Evet.
Ve çok sevdim, ve çok sevdim. Liseyi bitirdikten sonra da konservatuar, o zaman şimdiki gibi böyle ekolsüz ve öğretmensiz okullar yoktu. İki tane okul vardı. Bir Ankara Devlet Konservatuarı, bir İstanbul Devlet Konservatuarı. Ve bu okullara girmek gerçekten
zordu,
çok zordu. Yani
şimdi baktım, alternatifleri var çok fazla var, ama.
Var, 47-48 tiyatro okulu var bugün Türkiye'de. Yani birinde başarılı olamayan gencin diğerinde başarılı olma ihtimali fazla. Ama o okullarda da beni bağışlasınlar, çok tiyatro öğretmeni yok. Olmayınca da yine birkaç okulun etrafında toplanıyor her şey. Biz o açıdan çok şanslıydık. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın sınavlarına girdim. Büyük bir şans eseri. Şans diyorum çünkü 600 küsur kişi giriyor. 10-12 kişi alıyorlar. Ve onların içine girmeyi başardım. Ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 4 yıl okuduktan sonra tiyatro bölümünde hemen arkasından Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladım. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda 6 yıl kadar görev yaptım. Oradan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldum.
Yöneticilik görevleriniz de var değil mi sevgili hocam?
Evet, Trabzon'da bölge müdürlüğü yaptım 2-2,5 yıl kadar. Sonra Ankara'ya tayin oldum. Ankara Devlet Tiyatrosu müdür yardımcılığı yaptım. 2 küsur sene Ankara Devlet Tiyatrosu'nun müdürlüğünü yaptım. Bir dönem başrejisörlüğe vekalet ettim filan. Ve işte bütün bu 30 yıllık şöyle bakıyorum, 30 yıllık bir süreç
maşallah
içinde.
Nice 30 yıllık.
Teşekkür ediyorum. Evet, 30-31-32'ye giriyoruz. Neredeyse 50-60 oyunda rol aldım ve bir o kadar da oyun sahneye koydum. Hala bu çalışmalarımız sürüyor. Hem özel tiyatrolarda, hem devlet tiyatrosunda, hem devlet opera ve balesinde. Benim için çok önemli bir yeri var bunun. Çünkü her tiyatro sanatçısının ya da her rejisörün, her tiyatro rejisörünün pek soyunmak istemediği bir iş bu. Ya da işte müzik, artı müzik bilgisi gerektiriyor filan. Hem Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde, Samsun Devlet Operası'nda, Antalya Devlet Operası'nda, Mersin Devlet Operası'nda eserler sahneye koydum. Ve şu anda da işte 4-5 okulda halen eğitmenliğim, öğretim görevliliğim devam ediyor. Evet. Hayatımız tiyatro. Tiyatro öyle part-time falan bir iş değil çünkü. Tiyatro bütün yaşamınızı etkileyen bir yaşam biçimi, yani bir meslek falan demek çok zor buna. Meslek olsa o mesleğin dışındaki saatlerde kendinize ayıracağınız şey. Hayır, bizde tiyatroda böyle bir şey yok. Bizim 24 saatimiz bu mesleğin içinde geçtiği için her an, şu anda bile oradan ben işte mikrofona dikkat etmeye çalışıyorum. Öbür taraftan gözüm saatte, bu stüdyoyu içime sindirmek zorundayım bunu. Ben çünkü bir yerde mutlaka kullanacağım bir yerde. Tiyatro böyle bir şey. Çok çok severek yapılması gereken bir şey. Çünkü çok meşakkatli bir iştir tiyatro. Öyle herkes yapamaz. Çok sağlam bir bedene, çok sağlam bir düşünce yapısına ve çok sağlam bir ruha ihtiyacınız var. Ruh sağlığınız yerinde değilse bu mesleği yapamazsınız mesela.
Sahne çok acımasız o konuda değil mi? Her şey ortaya çıkıyor sahneye çıktığınız zaman, bir oyuncu oyununa başladığı anda.
Sahnede hemen ortaya çıkar. Seyirci anında anlar. Seyirciyi kandıramazsınız. Ankara seyircisini de kandıramazsınız. Denizli seyircisini de, Rize'yi de, Şırnağı da, Van'ı da kandıramazsınız. Ne oynarsanız oynayın. Türkiye'nin her tarafında eğer işinizi iyi yapıyorsanız bir doğuda, Ege'de, Karadeniz'de, bir köyde dahi bu eseri sergileseniz o insanlar o kadar güzel anlar, o kadar güzel eleştirilerde bulunurlar ki yeter ki siz işinizi iyi yapın. Tabii işimizi iyi yaparken iş tiyatro olunca, Anadolu'nun dili olunca sizin programınızda, biz de tabii tiyatroda şöyle bir zorunluluğumuz var. Biz Türkçeyi çok iyi konuşmak zorundayız.
Evet.
Benim bazı İnanışlarım var. Bunların başında da eğer bir millet dil birliğini koruyamazsa yok olmaya mahkumdur diye düşünüyorum. Bunu bir tek ben düşünmüyorum. Benden yüzyıllar önce birçok düşünür aynı cümleleri söylemiş zaten.
Bu noktada kendi dilimize sizce yeterince sahip olabiliyor muyuz?
Asla olmuyoruz. Asla olmuyoruz. Kendi dilimize sahip çıkmak, sahip olmak ya da geliştirmek bir yana, aynı zamanda kültürümüze de sahip çıkmıyoruz. bambaşka.
Neden sizce? Mesela diğer yönetmenler, ben sizin o muhteşem eserlerinize, sahneye koyduğunuz eserlerde genelde Türk oyunları olduğunu görüyorum. Ve bu konuda bir isimsiniz. Murat Atak, bir etiketsiniz sevgili hocam. Muhteşem bir görsel şov izliyoruz. Muhteşem oyunculuklar izliyoruz. Niçin tercih edilmiyor başka kişiler tarafından Türk oyunları? Metinlerimiz mi eksik? Yani oyunlarımız mı eksik? Çok değerli yazarlarımız var. Neden sevgili hocam? Bu konuda da bize aydınlatır mısınız?
Estağfurullah. Aydınlatmak olmaz benim söyleyeceğim, ancak kendi fikrim olabilir. Biz de sanatımızda bir batı hayranlığı hala süre gelmekte. Ankara Devlet Konservatuarı kurulduğu zaman ve Atatürk'ün emriyle böyle bir çalışma başlatıldığında amaç bütün Anadolu'daki ağıtları, türküleri hepsini toplayıp bunları derleyerek çok sesli hale getirip İnsanımızı çok sesli müziğe de alıştırmaktı amaç. Oysa öyle bir hale geldi ki batıda klasik müzik eğitimi görüp ülkeye dönenler ne yazık ki sadece batılı bestecilerin eserlerinin üzerinde yoğunlaşmaya başladılar. Ve Türk halk müziğimiz, Türk sanat müziğimiz ve hatta tasavvuf müziği dahi çok hor görüldü. Batı hayranlığı diyebiliyorum ancak ben buna.
Çok üzücü.
Çok üzücü. Bu sefer ne oldu? Çeşitli atışmalar, çatışmalar meydana gelmeye başladı. Tek başına bir bağlama sahneye çıkıp çalarken bir baktınız ki 30 tane bağlamayı koymuşlar oraya, 30 bağlama çalıyor. İşte bakın biz de büyük orkestra kurduk filan diye. Ama bakıyorsunuz ki 30'u da aynı notadan çalıyor. Yani ortada bir çok seslilik yok.
Yok.
Çok
tek
sazlılık. Çok sazlılık evet. Var ama çok seslilik yok ortada. Evet. Ankara Devlet Konservatuarı'nda hali hazırda çok değerli kompozitörler var ve Türk müziği üzerine yeni yeni çalışmaya başladılar. Bunun için de bir bakıyorum ki o zamanlar, yani ilk zamanlarda Türk yazarımız yok. Türk yazar olmayınca doğal olarak antik eserler, klasik eserler, işte batıda yazılmış bazı eserleri oynamaya başladı Türk tiyatrosu. Geleneksel Türk tiyatromuza çok uzaklaşıldı, hor görüldü. Oysa biz geleneksel tiyatromuzun ögelerini taşıyan herhangi bir rejiyle Avrupa'ya gittiğimizde Avrupalı hayran hayran seyrediyor. Bu nasıl bir şey diye. Çünkü bizim
kara gözümüz var, orta oyunumuz var, gölge oyunlarımız var.
Pi şekerimiz, kavukluğumuz, bizim bütün o gölge oyunlarımız. Evet. Bunlar ve meddahımız var bizim bir kere.
Çok önemli.
Yani bizden yüzyıllar sonra Brecht'in ortaya çıkıp epik tiyatro olarak anlatmaya çalıştığı şey bizim meddahımızda var zaten. Ama bu meddah, aman bu köylü işi falan diye biz bunu bir kenara atarsak ve gidip de batı hayranlığıyla efendim bu epik tiyatro falan üzerine gidince daha bir önemliymiş gibi hissediyoruz herhalde kendimizi. Ben tabii bu fikirlerin hiçbirine katılmıyorum ve oyunlarımın hemen hemen yani bu 50 küsur sahneye koyduğum oyunun içinde 3'tür 5'tir yabancı oyun sayısı, daha fazla değildir ama onların da içinde, hatta sahneye koyduğum operaların içinde mutlaka geleneksel tiyatromuzun ögelerini kullanıyorum. O bizim insanımıza başka bir sıcaklık akıtıyor sahnenin üzerinden. Ben Türk oyunlarını tercih ediyorum. Bizim insanlarımızın derdini anlatmayı tercih ediyorum. New Jersey'de yaşayan ve annesi başka telden çalan, babası başka bir yerde çocukken bunu terk edip gitmiş olan bir delikanlının uyuşturucu satarken başına gelmiş olan şey falan gibi hikayeler benim ilgimi çekmiyor. Benim ilgimi
kendimizden olan hikayeler.
Bizim insanımızın hikayesi. Kendimizden olan, benim derdim, benim insanımın derdi, benim memleketimin derdi benim ilgimi çekiyor. Ve onun için zannediyorum ki sahneye koyduğum eserlerin toplamına baktığımızda %2, %3 bile değildir yabancı eser sayısı. O da bazen mecbur kalıyoruz.
Ben onları izleme şansına eriştiğim için biliyorum, çok güzeldi. Tebrik ediyoruz. Birçok ödülünüz var elbette ki. Eleştirmenler tarafından da çok övgülerle anılıyorsunuz ve adınızı yazdırıyorsunuz sevgili
çok
hocam.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Ben programımın konsepti içinde olduğu için Türk oyunlarında tercih edilir ki işte Türk halkının, bizim insanımızın şive ve ağzı kullanılmakta genelde. Bu konularda da sohbet edebilir miyiz? Karışıyor birbirine. Yani şive nedir, ağız nedir, lehçe nedir ve nasıl kullanılmalıdır doğru şekilde? Sizden dinlemek
onu da estağfurullah, onu da şöyle anlatmaya çalışayım. Bir defa bunların hepsi birbirine karıştırılıyor. Şiir ve ağız, lehçe birbirine karıştırılıyor.
Karadeniz şivesi mi, Karadeniz ağzı mı? Nasıl yani, onu hep birbirine karıştırıyoruz genelde.
Şimdi Karadeniz şivesi var ama orada da bölgesel farklılıklar gösteriyor. Örneğin ben çok uzun zaman Trabzon'da yaşadım ve fakat Rize'ye gittiğimiz zaman onlar daha başka kullanıyorlardı dillerini. Yani bunlar da bölgeler de kendi içlerinde mutlaka farklılıklar gösteriyorlar. Ama başka bir sorunumuz daha var. Lehçeye hemen döneceğim ama. Bir de fiziksel bozukluklar var. Ağız ve çene yapısıyla ilgili. Ben böyle konuşuyorum diyor. Böyle öyle konuşamaz bir. İkincisi, yani konuşamaz dediğim konuşmamalı. Bunu da benim işte şivem böyle falan. O şive değil. Bu bir konuşma bozukluğu.
Bunları ayırt etmek lazım.
Bunları gerçekten ayırt etmek lazım. Bir de hemen şunu söyleyeyim. İstanbul Türkçesi diyoruz ama tabii İstanbul Türkçesi dediğimiz bundan 50 yıl önceki İstanbul, 60 yıl önceki İstanbul Türkçesi. Şu anda çünkü İstanbul'da Türkçe falan konuşulmuyor. Yani her türlü dile rastlamanız mümkün.
Bozulmuş.
Doğal olarak göçle herkes kendi dilini, kendi kültürünü oraya yerleştirmeye çalışıyor. Dil öyle bir hale geldi ki, bakın bir aslan tavşan yerse dişleri uzamaz. Geyik yerse boynuzları çıkmaz. Ne bileyim, eşek yerse anırmaya başlamaz, affedersiniz. Yani bu ne yapar? Aslan daha arslan olur. Arslan onları yedikçe güçlenir, kuvvetlenir, kuvvetli bir aslan görürsünüz karşınızda. Oysa şimdi Türkçe öyle bir halde ki, hele İstanbul Türkçesi dediğimiz, oradan gelen, buradan gelen, şuradan gelenlerin her biri geldikleri yerin kültürünü kendi üstlerine giydirmektense, onu içlerine sindirmektense, kendi kültürlerini orada yaşatmaya çalışıyorlar. Bu özellikle varoşlarda karşımıza çıkıyor bu. Tabii bu insanların hepsi şehir merkezinde iş peşinde koşuyorlar. Şehir merkezinde geldiklerinde otobüste, dolmuşta, lokantada kendi yörelerinin ağzıyla konuşmaya başlıyorlar. Bizim derdimiz bütün Türkiye aynı dili, aynı şekilde konuşsun filan gibi bir mücadelemiz yok. Elbette ki bu bölgesel farklılıklar olacaktır. Ancak bu bölgesel farklılıkları İnatla her yere, her mesleğe, her ortama sokmaya çalışmak büyük bir yanlış. Yani benim örneğin Karadeniz'de öyle güzel dostlarım var ki bayılıyorum onların konuşmalarına. Ama bir genelkurmay başkanı düşünün ki yarın sabah tatbikata çıkacağız diye konuşuyor. Bu pek hoş karşılanmayacak olmakla birlikte yine bir matematik öğretmeni düşünün. Ortaokulda, lisede ders anlatan. İşte 4 ile 8'i çarpacak, onu da 3'e bölecek diye konuşmaya başladığı zaman doğal olarak öğrenciden bir reaksiyon görür. Ve bazı meslekler var ki iletişim, halkla iletişim içinde olunan meslekler, bu mesleklerde bizim bir ağız birliği sağlamak zorunluluğumuz var. Şimdi Azerbaycan'dan gelen dostlar var. Böyle hikayeler mutlaka duymuşsunuzdur, dolmuş şoförüne işte ben düşeceğim diyor. Şoför diyor ki teyze sıkı tutun düşmezsin. Yok oğlum düşeceğim diyor. Meğerse ineceğim demek istiyormuş değil mi? Ya da bizim turneye giden arkadaşlarımız uçak 5 dakika sonra Bakü'ye düşecek filan gibi anonslarda paniğe kapılanlar oluyor. Bunun gibi çok espriyle yaklaşılabilecek bazı sözcük farklılıklarımız var. Ancak konuştukları dil Türkçe.
Evet.
O zaman ortaya bir lehçe çıkıyor. Yani ana dilimiz, bir ana nehirden akan bir Türkçe varken zamanla kollara ayrılıyor. Türkiye Türkçesi, efendim Azeri Türkçesi, Özbek Türkçesi. Hatta çok sık gidip geliyoruz Kıbrıs'a. Kıbrıs'ta konuşulan bir Türkçe.
Yavru vatan Kıbrıs.
Yavru vatanımızda geçenlerde prova yapıyoruz. Bir spotun önünde bir şey var, işte bir renk var, onu aşağı atsın, işte başka bir renk göndereceğiz oraya. Aşağıda bizim salonun sorumlusu bağırıyor, at kendini aşağı. Şimdi, ama dedim ki niye atsın çocuk kendini aşağı? Şimdi kendini aşağı deyince yukarıdaki adam kendini aşağı atacak gibi alıyor. Halbuki at onu aşağıya diyeceğine at kendini aşağıya diye bağırıyor. Bunlar bu tür farklılıklar, bu tür sözcük farklılıklarımız ve konuşmada bazı sesleri boğumlamamız farklı birbirinden. Özbeklerle bizim çok farklı. Yine çok ben bazen çok gülüyorum. Gülüyorum çünkü aslında çok doğal bir şey. Konya'da yapılan Bir Ses Bir Nefes diye bir tiyatro festivali var. Orada bu festivalin özelliği Türkçe konuşan ülkelerin tiyatroları katılıyor bu festivale. Bizim çocuklar da doğal olarak işte Türkçe konuşacaklar falan diye ilk festival yapılacak orada. Sanatçı arkadaşları da mihmandar olarak paylaştırmışlar. Sevgili bir dostumuz, oranın şu anda müdürü sevgili Alpay. Hocam diyor, otobüsün kapısı açıldı. Bir şeyler diyor. Hani bunlar Türkçe konuşuyorlardı dedim, ben paniğe kapıldım. Bu nasıl Türkçe hocam, hani Türkçe konuşan ülkeler diye. Yani bu tür çok ciddi farklılığımız olan Türk Cumhuriyetleri de var.
Evet.
Bu bir lehçe. Yani farklı kolları ama... Şive dediğimiz şey bölgeden bölgeye değişiyor. Yani bir Ege şivesi var, Karadeniz şivesi var. Bu şivenin içinde de küçük farklılıklar, hatta köyden köye farklılık gösteren ağızlar var. Bunlar tamamen boğumlamayla ilgili. İnsan beyni öyle bir şey ki, bir kasette kaydettiğinizi düşünün sesi. Bebek doğduğu andan itibaren çevresindeki bütün sesleri beynine kaydediyor. Niye Fransa'da doğan bebek Fransızca konuşuyor, İngiltere'de doğan İngilizce, işte efendim Türkiye'de doğan Türkçe konuşuyor ve Türkiye'de doğan, Adana'da doğan çocukla işte diyelim ki Artvin'de doğan çocuk, Denizli'de doğan çocuk neden birbirinden farklı konuşuyor? Yani... Hatta yine bir esprisi olmuştu geçenlerde bir yerde, bir iki yaşında bir İngiliz çocuk. Çok da şeker bir şey. Çatır çatır çatır çatır konuşuyor, bağırıyor falan, ortalıkta dolaşıyor bizimkilerden biri. Ya dedi, oğlana bak, iki yaşında ne güzel İngilizce öğrenmiş dedi. Tabii biz insanın duyduğu sesler beynine yerleşince öyle konuşuyor. Ve doğal olarak da Türkiye'de hangi bölgede doğarsak...
Evet.
Anneden duyduğumuz, çevreden, öğretmenden duyduğumuz dille konuşmaya başlıyoruz. Böyle olunca bizim oğlan geliyor da eve. Öğretmen bugün tapanca dedi baba. Dememiştir yavrum. Öğretmen bugün kurdale dedi. Yavrum ağzından kaçmıştır filan diye. Öğretmenler çok önemli. Ne yapayım canım, benim ağzım bu. Ben işte Afyonluyum, böyle konuşuyorum. Ben Siirtliyim, böyle konuşuyorum dememek lazım. Standart Türkçeyi mutlaka iyi kullanması lazım, özellikle eğitimcilerin. Çünkü bazen öğretmenin söylediği anne babanın söylediğinden çok daha kıymetlidir çocuğa. Çocuk ama öğretmen böyle söyledi diye öğretmenin söylediğine inanır. Öğretmen de hele ilkokulda alıp da birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar bu çocuğu okuturken kullandığı Türkçe eğer kendi yöresine ait bir Türkçe ise, daha sonra o çocuğun Türkçesini düzeltmek pek kolay olmuyor. Kreşler, bazen evlere gelen bakıcılar, onların dilleri neyse biliniz ki sizin çocuğunuzun dili de o olacaktır. Çünkü onu duyuyor, o öyle söylenecek zannediyor çocuk. Örneğin tek çocuklar anne babalarına genelde isimleriyle hitap ederler.
Yani tek çocuklar.
Tek, niye, neden? Çünkü babası annesine Ayşe diye bağırıyor. Çocuk diyor, bakıyor ki onu çağırmak için benim Ayşe demem lazım. Çocuk da Ayşe diye çağırıyor. Oysa abi ya da ablası olan çocuk abladan, abiden duyuyor. Ona anne diyor, buna baba diyor. Ha, ben bunu çağıracağım zaman baba diyeceğim, bunu çağıracağım zaman anne diyeceğimi abladan, abiden öğreniyor. Onun için anne baba ismiyle hitap edenler falan. Yani ne duyarsak öyle konuşuyoruz ve ne yazık ki bizim bu güzel dilimiz bazen nasıl bozuluyor? Batıdan giren sözcüklerle, batı kültürüyle filan da iyice bozulmaya başladı.
Sokaklarda o kadar çok yabancı isimler var ki, değil mi?
Yani, tabii yani New York'ta mısınız, İstanbul'da
Türkçe
mısınız bazen?
Daha çok İngilizce isimler var.
İngilizce isimlerin sayısı çok fazla. Hayır, şeyi anlarım. Mesela bu bardağın markası nedir? Bu bardağın markası Flex diyelim. Neyse, oraya yazarsınız. Bazı markalar var. Marka kendi adını yazsın. Çünkü ekonomik bir durum var. Adam işte buraya para yatırıyor. Ay, ve bu tabii çok bilinçli de yapılan bir şey. Yatırımıyla birlikte buraya aynı zamanda kendi dilini ve kültürünü de getiriyor adam. Ama onun dışında siz bakkal dükkanı açarken bakkal dükkanınızın adını işte ne bileyim Shakira Mandıra falan diye koyduğunuz zaman bunlar iyi değil. Bunlar doğru değil. Ve gençlik kendi arasında öyle bir jargon geliştirdi ki yani işte takıl bana, ayıpsın, hop dedik filan gibi böyle onların kendi jargonları var.
E'ler de bir ağlaşma eğiliminde, doğru değil mi?
Tabii bağın diyor. Bağın diyorlar. Bağın geldim hocam diyor böyle bir.
İngilizcenin verdiği bir şey olsa gerek. Tabii bilgisayar çok kullanıyorlar.
Bilgisayar da kullanıyor. İngilizcenin oradan verdiği bir şey de var ama İngilizce eğitim görmeyen çocuklar da var. Yani öyle bağımlı böyle bir gevşek konuşuyorlar çocuklar. Tabii burada biraz anne babaların kabahati var. Bebeklikleri zamanında çocuklarımızı çok sağlıklı yetiştirmiyoruz. Özellikle emzik konusunda ve ayakkabı konusunda. Son dönemde konservatuar sınavlarına gelen çocuklara bakıyorum, çoğu düz taban. Neden? Annesi işte gitmiş, biraz da böyle özenmiş. Hani kendisi giyemediği için çocuğuna Amerika'nın en iyi spor ayakkabısının küçük modelini giydirmiş çocuğun ayağına. Çocuk çarpıp basıyor. ve damaklı emzikler var, silikon emzikler. Bildiğiniz işte meme vardı eskiden, o meme verilirdi çocuğun ağzına, o cak cak cak cak, hani onu emsin be, o bile sakıncalı da bir de şimdi böyle damaklı silikonlu böyle modern emzikler, pahalı aksesuarlar falan çocuğun ağzına bir veriyorlar, hepsinde üst dişlerde bozulma, damakta çöküklük ve acayip acayip böyle bir konuşma biçimi çıktı çocuklardan.
Düzeltilmesi de çok zor
mümkün
değil mi?
Tabii tabii, o çocuk çok tam zor. Gelişim çağında çocuğun damağında, diş yapısında o bozukluğu meydana getirirseniz neymiş efendim, çocuğum ay en güzelini işte şey yapsın filan, o da en güzelini emsin diye emziği veriyorlar ağzına. Bütün çocukların Türkçesi bozuk. Türkçesi bozuk değil, yarın İspanyolca konuşsa İspanyolcası da bozuk olacak o çocuğun. Çünkü çene yapısı bozuk çocuğun. Türkçemizi hem devlet tiyatrosunda hem bakıyorum ben bütün üniversitelerde, okullarımızda, bütün sanat kurumlarında Türkçeyi en iyi duyurmak bizim görevimiz. Ta konuşmanın başında dediniz ya, sır nerede? Sır çalışmakta. Biz bütün Anadolu'da çalışıp iş güzel Türkçe konuşmakla da bitmiyor. Bilgisayar da çok güzel Türkçe konuşuyor bazen. Homeros'un sözünü ettiği bir sözü kanatlandırmak vardır. Sözü kanatlandırmasını öğrenmek zorundayız. İçine ruh katmak zorundayız. Ağızdan çıkan söz kulağa ama gönülden çıkan söz gönüle gider. Doğru Türkçeyi gönülden konuşmayı öğretmemiz lazım.
Hocam aslında artık konuşamayacağım bunun üzerine. O kadar güzel konuştunuz ki, muhteşem sesiniz, muhteşem diksiyonunuzla. Son olarak sizinle konuşulacak çok şeyler var ama zamanımız bu kadar. Bir başka programda tekrar yine birlikte oluruz belki de. Sevgili hocam, o güzel sesinizden bir de şiir dinlesek sizden, dinleyicilerimizle paylaşsak bunu, olur mu? Öyle kapatsak programı.
Elbette, elbette, elbette. Çok mutlu olurum, sağ olun. Ne yapalım, bir mesela Orhan Veli'den bir şiirle kapatalım. Gün doğmadan, deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında, içinde bir iş görmenin saadeti, gideceksin, gideceksin ırıpların çalkantısında. Balıklar çıkacak yoluna karşıcı, sevineceksin. Ağları silkeledikçe deniz gelecek eline pul pul. Ruhları sustuğu vakit martıların kayalıklarındaki mezarlarında, birden bir kıyamettir kopacak ufuklarda. Deniz kızları mı dersin, kuşlar mı dersin, bayramlar, seyranlar mı dersin, şenlikler, cümbüşler mi, gelin alayı, teller, duvaklar, donanmalar mı? Hey, ne duruyorsun be, at kendini denize. Geride bekleyenin varmış, aldırma. Görmüyor musun, her yanda hürriyet. Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol. Git gidebildiğin yere.
Anadolu'nun dili. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan.